Ayrım 20, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 190. Gün doğmadan önce hepsi ayaktaydı. Louisa, Tom ve Sarah'ınkinin hemen yanında duran arabadan çıktı. Sarah onu oraya, Jimmy de sıranın en solundaki arabaya bilerek yerleştirmişti. Böylece gece herhangi bir konuşma olduğu takdirde her fısıltıyı duyabilecekti. Zavallı çocuk diye düşündü Sarah bıyık altından gülümseyerek. Gece boyunca Tom'un horultusunu dinlemek zorunda kalmıştı. Sarah'ın aldığı tedbirler boşa çıkmış, Louisa'nın kaldığı arabadan hiç ses gelmezken Tom'la uluyan çakallar gece boyu seslerini kesmemişti. Louisa, Sarah'ın ateşin başında olduğunu görünce kahvaltıyı hazırlamasına yardım etmek üzere kadının yanına koştu. İki kadın bir süre sonra hoş bir sohbete daldılar. Louisa ızgaranın üzerinde cızırlayan sosisleri dizerken Sarah hazırladığı karışımı düz tavaya dökerek gözleme yapıyordu. Tom'la Jim, Tom'unların yükünü incelemeye koyulmuştu. Arabalar Afrika koşullarına azami uyumu sağlayacak şekilde yapılmış, usta elinden çıkmış dayanıklı ve kullanışlı araçlardı. Dört tekerlek üzerinde ilerliyorlar, öndeki ikisi yön değiştirmekle kullanılıyordu. 12 öküzlük koşum takımı arabayı çekiyordu. Arka tekerleklerin çapı ön tekerleklerinkinden büyüktü. Arabanın gövdesi 5,5 metre uzunluğunda yaklaşık 1,5 metre enindeydi. Ahşap kenarlar ön tarafta 60 santim yükseklikteydi. Bu yükseklik arka kesimde 90 santime kadar çıkıyordu. Gövdenin her iki kenarında tentenin örtüldüğü, dalların tutturulduğu demir teller vardı. İçerisi yaklaşık 1,5 metre yükseklikteydi. Yani uzun boylu bir adam eğilmek zorunda kalıyordu. Tente çift katlıydı. Dıştaki yelken bezi yağmur sularının içeri akmasını önlüyor, en azından büyük miktarda suyun girmesine engel oluyordu. Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış kaba bir hasır içerisini güneşin korkunç sıcağından koruyordu. Ön ve arkadaki uzun yelken bezinden perdelere baş perde ve kıç perde diyorlardı. Sürücü genişliği arabanın genişliğine eşit bir sandığın üzerinde oturuyordu. Aynı sandıktan arka tarafta da vardı. Baş sandık ve kıç sandık. Arabanın gövdesi ve altı boyunca sıralanmış demir çengeller vardı. Bu çengellere tavalar, tencereler, çeşitli aletler, yelken bezinden çuvallar, barut fıçıları ve diğer malzemeler asılıydı. Arabanın içinde kare biçimli ceplerin asılı olduğu başka çengeller vardı. Bu ceplere yedek giysiler, taraklar, fırçalar, sabunlar, havlular, tütün, pipolar, piştovlar, bıçaklar ve acil ihtiyaç duyulabilecek eşyalar konuyordu. Takozlar üzerine yerleştirilen geniş yatak yolcunun iyi bir uyku çekmesi için yeteri kadar konforluydu. Bu takozlar yükseltilerek yatağın altına kutular, sandıklar ve fıçılar yerleştirilebiliyordu. Yatakta kamp sandalyeleri gibi sazlardan örülmüştü ve oldukça dayanıklıydı. Sazlar asil tenis sporunda kullanılan raketlerin yapıldığı koyun bağırsaklarından yapılmış tellerde olduğu gibi birbirini kesecek şekilde iç içe geçirilmişti. Tom bu koca arabalardan 4 tane getirmişti. Çekecek hayvanları getirmeyi de ihmal etmemişti elbette. Her araba için yetenekli bir sürücü ve öndeki öküzleri boynuzlarının dibine dolanmış deri bir kementle idare edecek yönlendirici adamlara ihtiyaç vardı. 4 arabada tıka basa yüklüydü. Sarah ile Louisa kahvaltıdan sonra eşyaların dökümünü yapılması işine yardım etmeye başladılar. Bunun için tüm arabaların boşaltılması ve malların kontrol edilmesi gerekiyordu. Eski bir gemi kaptanı olan Tom, malların tek tek belirtildiği bir yükleme listesi hazırlamıştı. Bu şekilde Jim neyin nerede olduğunu tam olarak bilebilecekti. Nalları, bir kangal urganı veya bir dikiş iğnesini aramak için vahşi toprakların ortasında tüm malları alt üst etmek pek hoş olmazdı. Babasının tedarik ettiği mallar karşısında Jim bile şaşırıp kalmıştı. ''Tüm mirasın bu oğlum, daha fazlası olamayacak. O yüzden elindekini akıllıca değerlendir.'' Sarah'ın Louisa için hazırladığı büyük sandık önlerindeki aylar, hatta belki yıllar boyunca içinde yaşayacağı arabanın baş kısmına yerleştirildi. İçinde taraklar, saç fırçaları, iğne ve iplikler, bir gardırop dolusu giysi, daha fazlasını dikmek için toplar halinde kumaşlar, hassas cildini güneşten korumak için eldivenler ve başlıklar, makas ve tırnak törpüsü, kokulu İngiliz sabunları ve ilaçlar vardı. Sarah sandığa yılların tecrübesiyle hazırladığı yemek tariflerini ve talimatları yazdığı kalın defteri de koymuştu. İçindeki bilgiler paha biçilmezdi. fil hortumundan yabani mantara kadar her şeyin nasıl pişirileceği, sabunun nasıl yapılacağı, derinin nasıl tabaklanacağı, tedavi amaçlı kullanılabilecek yabani otların ve yenilebilir bitkilerin listesi, güneş çarpmasına karşı alınacak önlemler ve tedavileri, mide sorunlarına çözümlerden bebeklerin diş çıkarma sorunlarına kadar çok zengin bilgiler içeriyordu. Ayrıca aralarında Londra'da basılmış bir tıp sözlüğü, 1731 yılından başlayan bir almanak ve Kutsal İncil'in de bulunduğu küçük bir kütüphane, mürekkep, kalemler ve kağıtlar, bir kutu sulu boya ile fırçalar, çok miktarda iyi kalitede resim kağıdı, örgü şişleri ve yün, ayakkabı yapımında kullanılmak üzere yumuşak tabaklanmış deri, tavanları için bizon derisi kullanılacaktı, bunlar da vardı. Bunların yanı sıra çarşaflar, battaniyeler, yabani kazların tüyleriyle doldurulmuş yastıklar, şallar ve örgü çoraplar, çakal kürkünden güzel bir ceket, koyun derisinden uzun bir palto ve su geçirmez başlıklı bir de pelerin konmuştu. Ve bunlar sandıktakilerin sadece yarısıydı. Tom'un hazırladığı sandık daha küçüktü ve içinde bütün eski sık giyilmiş giysileri, usturasıyla ustura kayışı, av ve deri yüzme bıçakları, oltası ve kancaları, çakmak taşını ve çeliği koyduğu kav kotusu, bir büyüteç, yedek bir dürbün ve daha birçok malzeme vardı. Bunlardan başka sandığa uzun, su geçirmez bir pardüsü, aynı malzemeden yapılmış geniş kenarlı bir şapka, atkılar ve eldivenler, yün çoraplar, bir düzine şişe marul suyundan yapılmış öksürük şurubu ve Dr. Chamberlain'in aynı miktarda çok tesirli ishal şurubu konmuştu. Genel erzaklara sıra geldiğinde eşyaların sonu yokmuş gibi göründü. Listenin başında toplam 300 kilo ağırlığında 8 sandık kahve çekirdeği ve 150 kilo şeker vardı. Bunları görünce Jim'in ağzı kulaklarına vardı. Bunların yanı sıra Highfield'ın mutfağından geyik etinin saklanabilmesi için 100 kilo tuz, 5 kilo karabiber, büyük bir kutu köri, çuvallar dolusu pirinç, buğday ve mısır unu, kutular dolusu baharat, yemekler için şişelenmiş tatlandırıcı soslar, kavanozlarca reçel ve turşu fıçıları vardı. Arabaların içlerindeki çengellere peynirler ve domuz etleri asılmıştı. Bal kabakları, koçanlarıyla güneşte kurutulmuş mısırlar, sebze tohumu paketleri, bir yerde ürün yetiştirecek kadar uzun süre kalmaları halinde ekmeleri için malzemelerin arasında yerini almıştı. Yemek pişirmek ve yemek için üç ayaklı tencereler, çörek kalıpları, kızartma tavaları, uzun saplı tencereler, ızgara demirleri, çaydanlıklar, su kovaları, tabaklar, bardaklar, çatallar, kaşıklar ve kepçeler de vardı. Her arabaya 200 litrelik ikişer su fıçısı konmuştu. At sırtında taşınmak üzere hazırlanmış ordu tarzı su mataraları ve şişeler de vardı. 25 kilo sarı sabun vardı. Ellerindeki sabun bitince Jim hipopotam yağı ve odun külünden tekrar yapabilirdi. Arabaların bakımı için de malzemeler konmuştu. Tekerlekleri ve hareketli aksamı yağlamak için hayvansal yağla karıştırılmak üzere iki fıçı zift, yedek tekerlekler ve gerektiğinde tenteleri tamir edip yamamak için bol miktarda yelken bezi konmuştu. Kıç sandıklardan birinde delgiler, köşebent, tahta rendesi, tekerlek parmağı rendesi, iskarpela, mengene, demirci maşası ve çekiçler vardı. Bunlara ek olarak 200 nal, torbalar dolusu çivinin de dahil olduğu pek çok demirci ve marangoz malzemesi bulunuyordu. ''Bak bunlar çok önemli Jim.'' Tom oğluna kaya örneklerini, parçalamada kullanılan havanı, tokmağını ve çevresinde bir oluk bulunan altın arama tabaklarını gösterdi. ''Yaşlı Humbert sana bunların nasıl kullanılacağını göstermişti.'' Humbert aralıksız içtiği cin ve ucuz brandy yüzünden karaciğeri iflas edene dek Tom'un altın arayıcılığını yapmıştı. 200 metrelik fitil de koydum. Altın bulduğunda kayalığı havaya uçurabilirsin. Tom Afrikalı kabile şefleri ve nüfuzlu kimselerle yapılacak ticaret için çok rağbet göreceğini bildiği mallar koymuştu. Bunların arasında 200 ucuz bıçak, balta başları, 50 değişik şekilde ve renkte Venedik boncukları, el aynaları, kav kutuları, bilezik, halhal veya başka bir süs malzemesi yapımına uygun bakır ve pirinç tel kangalları vardı. İki kaliteli İngiliz tarzı avcı eyeri, hizmetler için sıradan eyerler, avlanan hayvanın taşınması için iki askılı sedye, büyük bir çadır, katlanabilir sandalye ile masalar da eşyalara dahildi. Tom saldırgan kabilelerle karşılaşmaları ihtimaline karşı ve gerektiğinde av sırasında kullanılmak üzere 20 denizci palası ve 30 Brown Bess tüfek getirmişti. Hizmetlilerin çoğu bu tüfekleri yeterince ustalıkla doldurup ateşleyebilirdi. Bunların yanı sıra bir filin ya da gergedanın kalbine ulaşacak kadar güçlü atışlar yapabilen iki Alman tüfeğiyle 400 adımdan avını tam isabetle vurabilmesini sağlayacak Londra yapımı iki yevli, çift namlulu, çok pahalı iki tüfek vardı. Fransa yapımı ufacık bir bayan tüfeği de silahlar arasındaydı. Tom Jim doğduğunda bu silahı Sarah'a vermişti. Çok hafifti ve hedefi şaşmıyordu. Sarah artık pek avlanmıyordu. Ama Jim bir keresinde annesinin bu tüfekle 200 adımdan koşmakta olan bir karacayı vurduğunu görmüştü. Şimdi de tüfeği Louisa'ya veriyordu. İşine yarayabilir dedi Sarah kızın teşekkürlerini aldırmadan. Ama Louisa içgüdüsel olarak ona sarılıp fısıldadı. Armağanlarınızı gözüm gibi saklayacağım ve benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Tüm bu silahlar için kullanılacak mermilerin yapılması için kurşun kepçeleri, mermi kalıpları, harbiler, mermi kemerleri ve barutluklar da unutulmamıştı. 5 büyük kurşun kalıbı, 25 kilo kalay ve kurşun alaşımı, 20 bin hazır tüfek mermisi, tüfekler için 20 fıçı en iyi kalite barut, Brown Bess tüfekleri için 100 fıçı kaba kara barut ve silahların yağlanması için büyük bir fıçı eritilmiş su aygırı yağı yüklenen malzemeler arasındaydı. Malzemeler o kadar fazlaydı ki arabalara geri yükleme işini ikinci günün akşamı olduğunda bile tamamlayamamışlardı. Geri kalanı sabahı bekleyebilir dedi Tom gerinerek ama şimdi hanımlar bize akşam yemeği hazırlayabilir. Melankoli yüklü sessizlikle birlikte yenen son akşam yemeğine eşlik ediyordu. Çok yakında tekrar ayrılacak olmanın verdiği hüznü zoraki kahkahalarla dağıtmaya çalıştılar. Sonunda Tom tipik davranışıyla doğrudan konuya girdi. Sabah erkenden yola çıkıyoruz. Ayağa kalkıp Sarah'ın elini tuttu. Kaldıkları arabaya doğru yürürlerken karısının kulağına fısıldadı. Onları baş başa bırakmamızda bir sakınca var mı? Başlarında birisini bıraksa mıydık? Sarah ona neşeyle güldü. Tom, Courtney, bu konuda endişelenmekte biraz geç kalmadın mı? Şimdiye kadar zaten birlikte haftalar geçirdiler. Muhtemelen daha yıllarca bir arada olacaklar. Artık ne yapabilirsin ki? Tom hüzünle gülümseyerek onu havaya kaldırdı ve arabaya bindirdi. Yataklarına girdiklerinde Sarah mırıldandı. Louisa hakkında endişen olmasın. İyi bir kız olduğunu söyledim sana. Oğlumuz Jim'i de bir centilmen gibi davranmak üzere yetiştirdik. Aralarında henüz hiçbir şey olmamış. Doğru zaman gelene kadar da olmayacak. O zaman bir vahşi bizon sürüsü bile olacakların önüne geçemeyecek. Bir dahaki görüşmemizde şartlar değişmiş olursa bir düğün planlayabiliriz. Hatırlayabildiğim kadarıyla bizim hakkımıza böyle ahlaki kaygıların yoktu Tom Courtney. Düğünümüz biraz gecikmişti. Hiç olmazsa bu tür mevzularda benden daha zekisin diye kabullenen Tom karısını kendine çekti. Aklıma gelmişken söyleyeyim Bayan Courtney. Bu gece burada olacakları engelleyecek bir vahşi bizon sürüsü göremiyorum. Doğru Bay Courtney, ne kadar da dikkatlisiniz diyen Sarah genç bir kız gibi kıkırdadı. Güneş önceki gecenin soğuğunu tamamen yok etmeden önce kahvaltı edip yükleme işinin geri kalanını hallettiler. İri yarı bir adam olan sürücü başı ufaklık, kırbacını tek bir kez şaklatarak öküzlerin arabalara koşulmasını işaretini verdi. Bu muhteşem alet 6,5 metre uzunluğunda bir bambu çubuk ve daha da uzun kırbaç kayışından oluşuyordu. Ufaklık yerinden hiç kalkmadan veya piposunu ağzından çekmeden en öndeki öküzün kamburundaki sineği öldürebilir, o esnada hayvanın kılını bile oynatmazdı. Kırbacın 1,5 kilometre karelik alanda duyulabilen sesi üzerine tüm çoban gençler öküzleri toparlayıp çifter çifter arabalara koşmaya başladı. Düzlüğe dağılmış otlayan hayvanları bağırış çağrışlar ve fırlattıkları hedefini bulan çakıl taşlarıyla arabalara doğru güdüyorlardı. ''Gel Scotland, seni anası belli, babası meçhul yılan!'' ''Hey kısık göz, buraya gel, yoksa kafana bir taş daha yiyeceksin!'' ''Kıpırdasana seni miski hayvan!'' ''Yürü kara yürek, sakın numaralarından birini denemeye kalkma!'' Hayvanlar çifter çifter yerlerini aldılar. Sonra güçlü ve uysal oldukları için lider seçilen çiftler en başa geçti. Ufaklığın dev kırbacını tekrar şaklatmasıyla tüm öküzler uyum içinde hareket ettiler ve ağır arabanın tekerlekleri hiç direnmeden dönmeye başladı. Diğer üç arabada birkaç yüz adımlık mesafelerle liderin ardına sıralandı. Bu şekilde öndeki arabanın kaldırdığı tozdan etkilenmiyorlardı. Arabaları serbest atlar, yedek öküzler, süt veren inekler ve etleri için beslenen koyunlarla keçilerden oluşan bir sürü izliyordu. Hepsi de geniş düzlüğe dağılmış otluyordu. Ama birbirlerinden fazla uzak olmadıkları için dört çoban çocuk hayvanları kısa sürede toparlamıştı. Çocukların en küçüğü 10, en büyüğü ise 13 yaşındaydı. Bunlar Sera'nın yıllar boyu yanına aldığı öksüz çocukların bir bölümüydü. Hayran oldukları Somoya ile birlikte maceraya atılmak için yalvarmışlardı. Çocukların topuklarının dibinde sürüden ayrılan hayvanları geri getirmek ya da vurulan avları bulup getirmek için kullanılan kırma köpekler vardı. Maymun kafası tepesinin altında sadece küçük bir araba ve yüklü birkaç at kalmıştı. Tom'la Sarah Highville'da dönmeye hazırdı. Karı koca ve oğul birbirlerinden ayrılma konusunda çok isteksizdi. Sönmeye yüz tutmuş kamp ateşinin etrafında bir saat daha oturarak son birer kupa kahve içtiler. Son üç günde söylemeyi unuttuklarını dile getirdiler ve söylemiş olduklarını tekrarladılar. Tom en önemli konulardan birini en sona bırakmıştı. Küçük arabadan denizcilerin kullandığı su geçirmez bir harita çantası alıp tekrar Jim'in yanına oturdu. Düz çantayı açarak içinden bir harita çıkardı. Bu son 15 yıldır çizdiğim ve üzerine eklemeler yaptığım haritanın bir kopyası. Aslını sakladım, bu ise tek kopya, çok değerli bir belgedir dedi Jim'e. Ona gözüm gibi bakacağım diye söz verdi oğlu. Tom ağır parşömeni önlerine yaydı ve hafif sabah esintisiyle uçmaması için köşelerine birer ağır taş koydu. Jim Güney Anakara'yı gösteren özenle çizilmiş haritayı inceledi. Bu kadar yetenekli bir sanatçı olduğunu bilmiyordum baba. Babası yerinde huzursuzca kıpırdanarak Sera'ya kaçamak bir bakış attı. Şey diye geveledi, birazcık yardım aldım. Fazla mütevazisin Tom diyerek gülümsedi Sera. Her şey senin denetimin altında yapıldı. Tabii ya dedi Tom gülerek. İşin en zor kısmı da oydu zaten. Sonra tekrar ciddileşti. Kıyı hattı çok güvenilir. Gördüğüm bütün haritalardan daha ayrıntılı. Son 20 yıl boyunca doğu ve batı kıyılarında yaptığımız tüm yolculuklar boyunca amcan Dorian ile birlikte gözlemlerde bulunduk. Bu yolculuklardan birinde sen de benimleydin Cem. O yüzden buraları hatırlayacağını sanıyorum. İsmini saydığı yerleri haritada gösteriyordu. Batı kıyısında Balinalar Körfezi'ni ve New Devon Limanı'nı görüyorsun. Oraya eski memleketimizin adını vermiştim. Doğu kıyısında şurada Frank'in kıyı gölü, büyük büyük baban Stan Vastikheid adlı kalyondan ele geçirdiği defineyi buraya gömmüştü. Açık denizden korunaklı iyi bir demirleme yeri. Girişi keskin kayalarca korunuyor. Çok daha kuzeyde ise Portekizlilerin Nativity veya Natal adını verdikleri körfez var. Ama bu limanlarda bizim ambarlarımız yok baba diye araya girdicim. Bunların hepsi terk edilmiş ıssız bölgeler. Çok haklısın Jim. Ama iskonalarımızdan biri mevsime ve rüzgarlara bağlı olarak yaklaşık her 6 ayda bir buralara uğrar. Dipnot, iskuna, iki veya daha fazla direğinde sübye arma olan tekne tipi. Yerliler düzenli aralıklarla uğradığımızı bilir ve yanlarında fil dişi, Arap zamkı, hayvan postları ve benzer tipte çeşitli mallarla orada bizi beklerler. Jim başını salladı. Tom devam etti. Daha önce gitmiş olduğun için bu dediğim yerlere vardığında hemen tanıyacaksın. Posta kayalarının nerede olduğunu biliyorsun. Bunlar kıyıda bilumum yerlerde bulunan parlak renklere boyanmış düzgün kayalardı. O bölgeye gelen denizciler diğer gemilerce bulunup adresine iletilmek üzere bu kayaların altına muşambaya sarılmış paketler bırakırlardı. Posta kayalarından birine mektup bırakırsan er geç amcan Dorian'ın veya benim elime ulaşacağını bilmelisin. Biz de senin için bırakacağız. Ya da orada geminin uğramasını bekleyebilirim. Evet oğlum bu da mümkün ama karşına bir Vok gemisi çıkmamasına dikkat etmen gerek. Vali Van de Witten Louisa ile başınıza büyük bir ödül koymuştur bile. Genç çiftin içinde bulunduğu durumun vahametini düşünerek bir süre sessiz kaldılar. Sonra Tom hızla devam etti. Bununla birlikte kıyıya ulaşmadan önce ayak basılmamış vahşi topraklarda yüzlerce hatta binlerce fersah yol kat etmek zorundasın. Yara izleriyle dolu iri elini haritanın üzerinde gezdirdi. Arabalarının önünde ne uzanıyor gör. Bu hayatım boyunca yakalamak için yanıp tutuştuğum fırsat evlat. Benim gidebildiğim en uzak nokta şu an oturduğum bu yer oldu. Bunun bir suçlusu varsa o da sensin Tom Courtney dedi Sarah. Seni durdurmayı hiç düşünmedim ama sen para kazanmakla fazlasıyla meşguldün. Şimdi de artık çok geç. Yaşlandım ve şişmanladım. Tom'un yüzünde mahzun bir ifade belirdi. Ama Jim benim yerime gidecek. Haritaya özlem dolu gözlerle baktı, sonra gözlerini kaldırdıkları toz bulutu içinde yavaşça ilerlemekte olan arabalara çevirdi ve mırıldandı. ''Seni şanslı şeytan, uygarlığın ulaşamadığı toprakları göreceksin.'' Sonra dikkatini tekrar haritaya çevirdi. Yıllar boyunca koloni sınırlarının ötesine gittiği söylenen her beyaz, kara veya sarı derili adamı buldum ve bezdirene kadar sorulara boğdum. Ticari gezilerimiz sırasında Dorian ile kıyıya çıktığımız zamanlarda yerli halkı sorguya çekerdik. Onlardan öğrendiğim her şeyi tüm ayrıntılarıyla bu haritaya yazdım. İsimleri duyduğum gibi yazdım. İşte şu boşluklara ve arkaya duyduğum hikayeleri ve efsaneleri, farklı kabilelerin isimlerini, köylerini, krallarını ve şeflerini yazdım. Sonra nehirleri, gölleri ve su pınarlarını haritada işaretlemeye çalıştım ama tam yerlerini belirtmek olanaksız. Bakkat, Zama, Ufaklık ve Sen toplam 12 yerli dilini konuşabiliyorsunuz. Yolculuğa devam ettikçe rehberler ve tercümanlar tutar, kimsenin temas kurmadığı bilinmeyen kabileleri tanıyabilirsiniz. Tom haritayı katladı ve büyük bir dikkatle çantaya geri koydu. Sonra muşamba çantayı Jim'e verdi. Onu iyi koru oğlum, yolculuğun süresince sana yol gösterecek. Sonra tekrar küçük arabaya gitti ve sert deriden bir muhafaza getirdi. Açıp Jim'e içindekileri gösterdi. Bulunduğun enlemi ve boylamı hatasızca belirlemen için sana Londra'daki Harrison'ın mükemmel hale getirdiği söylenen kronometrelerden birini vermek isterdim. Ama bu aletlerden birini görmek kısmet olmadı ve her birinin de 500 sterlin olduğunu söylüyorlar. İşte benim emektar pusulam ve ok tanrım. Büyük babana aitlerdi. Onları nasıl kullanacağını çok iyi biliyorsun. Amirallik dairesinin tablosunun bu kopyası sayesinde güneşi gördüğün sürece hiç olmasa hangi enlemde olduğunu bilebileceksin. Haritada işaretlediğim yerlerin hepsini bulabilmen gerek. Jim deri muhafazayı babasından aldı ve içindeki güzel, karmaşık cihazı havaya kaldırdı. İtalyan yapımıydı. Üst kısmında kendi seviyesini belirlemesi için bastırılan pirinç bir halka vardı. Dönen pirinç halkalar üzerine yıldız haritaları, enlem daireleri ve saat döngüsü sevgiyle işlenmişti. Cihazı kutusuna geri koyduktan sonra babasına baktı. ''Tüm bu harika armağanlar ve benim için yaptıklarının karşılığını nasıl verebilirim bilmiyorum. Bunca sevgi ve cömertliği hak etmiyorum.'' ''Bırak da bunu annenle ben karar verelim.'' dedi Tom boğuk sesle. ''Artık eve doğru yola koyulmalıyız.'' Onlarla birlikte koloniye dönecek olan iki hizmetliye seslendi. Adamlar hemen gelip atları arabaya koştular ve Tom'un atını yerlediler. Jim ile Louisa ateş topu ve asil yüreğin üzerinde neredeyse bir fersah boyunca onlarla yan yana ilerlediler ve son veda cümlelerini söylediler. Gün batımından önce kendi arabalarını yakalamak için daha fazla ilerlemeden dönmeleri gerekiyordu. Bir süre küçük arabanın uzaklaşmasını izlediler. ''Geri geliyor!'' diye bağırdı Louisa. Tom'un dört nala yaklaştığını görünce Tom hemen yanlarında atını durdurdu. ''Jim beni dinle oğlum. Günlük tutmayı sakın unutma. Yolculuğun tüm ayrıntılarını not etmeni istiyorum. Yerli kabilelerin şeflerinin ve köylerinin isimlerini yazmayı unutma. Gelecekte onlarla ticaretini yapabileceğimiz malları olup olmadığına iyice bak.'' ''Tamam baba, bunları konuşmuştuk zaten.'' diye hatırlattı Jim. ''Ve altın arama konusu.'' diye devam etti Tom. ''Karşımıza çıkan her nehirde kumları araştıracağım.'' diyerek güldü Jim. ''Merak etme, unutmayacağım.'' ''Sen yine de onu hatırlat Louisa. Oğlumun aklı bir karış havadadır. Bu oyunu kimden almış bilmem. Herhalde annesinden.'' ''Söz veriyorum Bay Courtney.'' dedi Louisa ciddiyetle. Tom tekrar Jim'e döndü. ''James Archibald, bu genç hanıma çok iyi bak. Çok akıllı ve senin için biraz fazla iyi olduğu açıkça görülüyor.'' Tom sonunda yanlarından ayrıldı ve atını küçük arabaya doğru sürdü. Sık sık arkasına dönüp onlara el sallıyordu. Tom tam arabanın yanına varmıştı ki Jim bağırdı. ''Hay aksi, Mansur'la Dorian amcaya selam söylemeyi unuttum, haydi.'' Arabaya doğru dört nala ilerlediler. Vardıklarında herkes indi ve birbirlerine tekrar sarıldılar. ''Bu sefer gerçekten gidiyorlar.'' dedi Jim. Ama babası arabaya dönmeden önce onlarla birlikte 1-2 kilometre kadar ilerledi. Sonunda gitmelerine razı oldu ve gözden kaybolana dek onlara el salladı. Yüklü dört araba çoktan gözden kaybolmuştu ama toprağın üzerinde bıraktıkları derin izler gözden kaçacak gibi değildi. Bu yüzden takip iki genç için çok kolay oldu. İlerledikçe karşılarına küçüklü büyüklü vahşi hayvan sürüleri çıktı. Louisa önündeki manzaraya hayranlıkla bakıyordu. Daha önce hiç bu kadar olağanüstü bir görüntüye tanık olmamıştım. Çok bereketli topraklardayız dedeceğim. Kolonide yaşayan usta bir avcı tanıyordum. Bir gün içinde 300 tane iri hayvan avlamış ve bu sürede 4 at değiştirmiş. Jim başını hayranlıkla salladı. Karanlıkta aldıkları son kilometrede onlara zamanın kahve çekirdeklerini havada öğüterek siyah çaydanlığın üzerine yerleştirdiği kamp ateşi yol gösterdi. 20. ayrımın sonu. Sayfa 200.